Ayrım 12.
Olacak şey mi? Hissizlik mi? İptidai bir saadet mi? Hani nerede komünizan itiraz? Şöyle bir karara varıyordu. Mahalleli oldum bittim bu şartlarda yaşadığından başka hayatları, enginleri, ufukları bilmiyor, düşünemiyor. Zaten o hayal gücüne sahip değil. Tevekkül içinde. Öyleyken onlara sınıf farkını, mücadelesini öğretmek, huzurlarını bozmaktan, manevi intizamlarını çökertmekten başka bir şey değildir. Son Hisar'ın görüşlerine, muhakemesine çok güldüğümü hatırlıyorum. Derken bir başka gün fakir mahallelere yine gidiyor, dinlerin en belalısı komünizm hakkında yanılmadığımı sanki kendi kendine bir kez daha kanıtlamak istiyordu. Vakit akşamüstünün akşama yaklaştığı saatti. Erkek çocukları boş arsada top oynuyorlardı. Tevfik Şinasi top oynayan o çocukları birdenbire Halide Edip'in sinekli bakkalındaki roman çocuklarıyla özdeşleştiriyordu. Bunlar da çakşırı yırtık, yalın ayak, başı kabak oğlanlardı. Fakat su birikintilerinde kayık yüzdürmüyorlar, kağıttan kayıkları yok bunların. Asri zamanın oyunu top peşinde koşuyorlar. Pencerelerde kızıla çalan toprak saksılar göremediğini üzülüyordu. Tabii saksılar olmadığı için allı beyazlı pembeli morlu sardunyalar, karanfiller, küpe çiçekleri de yoktu. Ne çardak ne mor salkım. Son Hisar biraz ürperiyordu. Demek eski fakir Türk mahallesinden zevk, estetik el ayak çekilmiş, hatta buralara komünizmin asık çehresi sızmaya koyulmuş. Camilerin, mescitlerin, türbelerin, metruk tekkelerin gönül bucağında adeta demir perde gerisi memleketlerden bir bedbaht köşe. Neyse ki gençlerin bir çalım ve belki bir sevda peşinde bakışları, susuşları ya da bağrışmaları gönlüne su serpiyordu. Sardunyalar, eflatun salgımlar yoktu ama delikanlıların dolu dizgin yaşama istekleri vardı. İşte hayat kıpır kıpırdı. Hele ihtiyarlar. Hepsi çocukluğa geri dönmüş, saffetli gözlerle çalım ve sevda peşindeki gençlere bakıyorlar, kendi gençliklerinin nice hatırasıyla gülümsüyorlar. Parayla kazanılamaz bir ruh sükuneti ve bir nevi afyonlu huzur. Birbirinden duyarlı, birbirinden incelikli eserler yazmıştı Tevfik Şinasi. Bu son saptayımları bana irkiltici gelmişti. Sonraları onun fakir mahallelerindeki gezintilerinden hüzün duydum. Belki Tevfik Şinasi de afyonlu huzurlara ihtiyaç duyuyordu. Belki hayatla kendi düşünüşlerinin, inanışlarının çelişip çelişmediğini araştırıyor, hatta şüphelerle boğuşuyordu. Öte yandan bir milliyetçinin defterinde Haluk Supya Uygur'dan hiç söz açılmamış olması da dikkat çekiciydi. Meçhul derleyici istediği kadar şöyle yazacaktı, böyle yazacaktı desin, çiziktirmelerde Uygur anılmamıştı. Yalnız Uygur mu? Türk Mefkûresi Cemiyeti'nden de söz açılmıyordu. Bir milliyetçinin defterini arkadaş topluluğumuzda yüksek sesle okurduk. Gençlik günlerimizde her zaman alay konusuydu. Tevfik Şinasi'nin komünizm düşmanlığı gençliğimizin ülküleri ve coşkularıyla bağdaşmıyordu. Gelecekte eşitlikçi bir dünyanın hayalini kuruyor, rüyasını görüyorduk. Bu yüzden de Tevfik Şinasi'nin çiziktirmelerini Saraka'ya alıyorduk. Şimdi düşünüyorum da bir milliyetçinin defterini 35'imden epey önce okumuş olmalıyım. Belleğim beni yanılttı. En kibirli günlerimde elime geçtiğini söyledim broşürün. Hayır hayır, ancak 20'lerimdeydim. Arkadaşlarımın gözümün önünde küçük obamız. Herkes gencecik, herkes umutlu, her neyse. Tevfik Şinasi'nin Haluk Supi ile ilgili anı yazılarını 40'ımı aştıktan sonra okuyacaktım. Dilerim belleğim beni yine yanıltmıyor. Dergilerde, gazetelerde kalmış bir kitapta derlenmemiş Tevfik Şinasi Son Hisar imzalı yazıları toplamaya çalışıyordum. Git git daha fazla seviniyordum. Tevfik Şinasi'nin eserini daha çok seviyordum. Uzunca bir dönem kendi bildiği yolda, kendi edebiyatı için sessiz sedasız dizilip durduğunu yeni yeni alımlıyordum. Bir zamanlar gülüp geçtiğimiz bir milliyetçinin defteri başka, değişik, kederli anlamlar edinmişti. Yazarın büyük yalnızlığına çarpıp duran komünizm düşmanlığı apaçık saplantıydı. Artık hoşgörüyle karşılıyordum. Hiç evlenmemiş, geçmiş zamandan başka aşk yaşamamış, belki de asıl hayatını yaşamamış son Hisar, şüphesiz çok çabuk tiranlığa kayabilecek her düzenden, her ortamdan nefret edecekti. Haluk Süphi Uygur'a dair hatıralar 1932'de Muhit dergisinde yayımlanmıştı. Birkaç hafta arka arkaya birkaç yazı. Haluk Süphi o sıralar Türk Mefkûresi'nin reisiymiş. Hatıralar. Galatasaray Lisesi'ndeki tanışmayla başlayan hatıralar. Tevfik Şinasi okulun eski ismini özellikle anıyor. O vakit Mektebi Sultani olan Galatasaray Lisesi diyordu. İster istemez ben de geçmişe dönüyordum. Galatasaray'daki birkaç yılıma. Tevfik Şinasi'nin şikayeti sabahları yataktan uykuya doymamış olarak kalkmaktı, öyle yazmıştı. Başka yakınmalarından söz açmak istememiş olabilir. Bana gelince yatılı günlerimi kabustan ayırt edemem. Okul her zaman işkenceler şatosuydu. Belki her okul, belki her ev, her yer. Mektebin üç bahçesi, o zamanlar hangi sınıfların girip çıkabilecekleri belli üç bahçeymiş. Bu kural benim günlerimde biraz gevşemişti. Yalnızca arka bahçenin yasağı kalmıştı. Oraya lise son sınıflar girebiliyordu. Oysa en sevdiğim bahçeydi arka bahçe. Nilüferlerin açtığı ve geceleri kapandığı küçük havuz. Tevfik Şinasi senelerden sonra o bahçeleri tekrar görünce hayal kırıklığına uğramış. Küçük, bakımsız, anlamsız bahçeler diyor. Taşlar arasından her yerdeki otlar bitiyormuş. Toprak her yerdeki esmer ve hissiz toprakmış. Mavi eflatun mine çiçekleri bile gönlü titretmemiş. Haluk Süphi, edebiyata tutkun, Tevfik Şinasi ve arkadaşlarıyla, aralarında Ahmet Haşim, İzzet Melih de var, tanışmak isteğiyle küçüklerin bahçesine geliyor. Demek büyük sınıflar küçüklerin bahçelerine özgürce girip çıkabiliyorlarmış. Haluk Süphi, Tevfik Şinasi ve sınıf arkadaşlarından birkaç yaş büyükmüş. İlk tanışmada bol bol Namık Kemal'den konuşuyorlar. Haluk Süphi müthiş yıkımlarla karşı karşıya vatanının kurtuluşunu Namık Kemal ruhunda arıyor. Milletin ızdırabını bu büyük şairin kendi kalbinde hissetmiş olduğunu belirtiyor. Yeni yetme öğrencileri adeta büyülüyor. Bütün bunların hemen hiç konuşulmadığı istibdat zamanında Haluk Süphi'nin cesareti ve güveni Tevfik Şinasi'yi hakikaten şaşırtmış. Bizi önemsemişti. Bizi adam yerine koymuştu diyor. O devirde en yakınlarına söylenmeyecek sözleri daha yeni tanıdığı bizlere söylemişti. Fakat çok geçmeden aynı güveni Haluk Süphi'nin her yeni arkadaşa da beslediğini görecek, işin içinden çıkamayacaktır. Güven ve cesaret kendimizden küçükleri etkilemek için bir oyun, gösteri olabilir miydi diye sormaktan kendini alamıyor. Memleketin karanlık günleridir. Öğrencinin üstü başı dökülüyor. Hemen herkesin çok dar imkanlarla ayakta kalmaya çalıştığı zamanlarda bile Haluk Süphi pek özenli, pek şıktır. Tevfik Şinasi'nin, Ahmet Haşim'in, diğer talebenin kendi hırlım pırlım üst başlarından adeta utandıkları, aşağılık duygusuna kapıldıkları bir şıklık. Zaten bu şıklığını bir ömür boyu korumuş. Haluk Süphi'ye dair hatıraların ortalarında Tevfik Şinasi Beyoğlu gezintilerini anlatıyor. Okul bitmiş. Haluk Süphi'nin Horhor'daki konaklarında buluşuyorlar. 2-3 saatlik Beyoğlu gezmesi için Haluk Süphi en az 2-3 saat hazırlanıyor. Yalnız bıraktığı arkadaşlarının yanına işte 2-3 saat sonra 2 dirhem bir çekirdek dönüyor. Tevfik Şinasi Horhor'daki konaktan önce Çamlıca Tepesi'ndeki harap köşkü anlatıyordu. Köşke okul yıllarında yaz tatili sırasında davet edilmişti. Mektebi Sultani'nin edebiyat sever gençleri öğle yemeğinde bir araya gelmişlerdi. Herhalde İzzet Melih ve Ahmet Haşim de olmalı. O zamanlar Çamlıca'daki köşk, düşkünlük, çökkünlük günlerine yol alıyormuş. Haluk Süphi'nin dedesinden kalma bu köşk büyük bir korudaymış. Koru adeta bir masal korusunu andırıyormuş. Sıcak yaz günü ağaçların geniş yaprak şemsiyeleri burayı güneşin kızgınlığından koruyor, bütün gölgelik kılıyormuş. Arada ince esinti, yaz yağmuru gibi gelip geçen yaprak ışıltısı. Tevfik Şinasi, harap köşkü her şeye rağmen harikulade buluyordu. Geniş odalar, geniş sofralar, çift taraflı merdivenler, billur avizeler, nakışlı tavanlar, hepsi de geçmiş zamanın asaletini yansıtıyordu. Sonra geçmiş zamanın mübarek ve yüksek insanları da köşkün sofalarında, odalarında birer hayal gibi beliriyor. Bu sevgili ölüler güya hatıralar söyleşiyor, gönül rikkatle dolup taşıyordu. Tevfik Şinasi hissediyordu ki, Haluk Süphi vatan aşkını da, Namık Kemal hayranlığını da buralarda tatmış, bu manzaralar esin kaynağı olmuş, bu manzaralarda fikirleri ve hülyaları kök salmıştır. Zaten öğle yemeği yenirken Haluk Süphi geleceğe dair arzularını dile getirecekti. Sesiyle, sözüyle, söylemiyle halkı etkileyecek, yönlendirecek usta bir hatip olmak. Önce bu. Sonra memleketin marifinde söz sahibi olmak, hatta marif nazırı olmak. Onu dinleyen Tevfik Şinasi bir yandan da pencereden dışarıya, büyük korunun ortasındaki köşk bahçesine bakıyor, baka kalıyor. Orada ard arda uzayıp giden ağaçlarla yeşil bir mağarayı andırır yolu görüyordu. Bahçeyle koruyu birleştiren yolu. Fakat güneş vurduğundan bir yerlerden güneş vuruyordu. Köşkün pembe yağlı boyası hırpalanmış, panjurları örtülecek ve yemek odası pembe bir esmerlik içinde kocaman bir lal taşına dönüşecekti. Yemekten sonra bahçeye çıkılmıştı. Ah o geyikli bahçe. Evet, Çamlıca'daki köşkün bahçesinde iki geyik yaşıyordu. Biri dişi, biri erkek. Dişi geyik insanlardan ürkmüyordu. Erkek biraz yabani dururken dişi geyik genç öğrencilere yaklaşmış, avuçlarından taze ot yemişti. Tevfik Şinasi bu sahneyi Avrupa romanlarındaki şale bahçelerinde yaşar gibi tadıyordu. Fakat hemen arkasından Çamlıca'daki köşkü, geyikli bahçeyi artık bir yana bırakarak Haluk Süphi'nin kitaplarla, eserlerle ilintisine geçiyor, Haluk Süphi kitapları hiç bilmezdi diyor. İzzet Melih, Fransız tiyatrosunun her türlü eserini Handi ise ezbere bilirmiş. Ahmet Haşim, Fransız sembolist şairlerinin tutkunuymuş. Tevfik Şinasi, başta Hugo, Fransız muharirlerinin bilhassa romanlarıyla dolup taşarmış. Haluk Süphi'ye gelince, mektep zamanlarında bile az okurmuş, sonraları ise artık hiç okumamış. Zaten kendisine bir defasında ne okuduğunu sormuşlar, o da kem küm hepi topu 3-5 roman adı verebilmiş. Loti'nin Aziyadesi, İzlanda Balıkçısı, Namık Kemal'den üstelik o kadar çok önemsediği, Tevfik Şinasi ve arkadaşlarına ısrarla salık verdiği Namık Kemal'den, Vatan yahut Silistre piyesi, ezberindeki birkaç şiir ve bir de Halit Ziya Bey'in Aşk-ı Memnu. Sonra susmuş. Çünkü Aşk-ı Memnu baştan sona okuyamadığını hatırlarmış. Bunları anlatırken ve kıs kıs gülerken arkadaşlarına diyormuş ki, halbuki hiç olmazsa 10 kitap okumuşumdur, aklıma gelmedi işte. Peki ama bu sözler, bu anlatılanlar şaka mıydı? Edebiyat sever olarak tanıtılan, marif nazırı olmak istediği belirtilen bir genç adamın okuma sanatına bu uzaklığı nasıl açıklanabilir? Nasıl yorumlanabilirdi? Yine Haluk Süphi'ye dair hatıralardan iz sürersek, Türk mefkûresi başkanının güzellik, estetik aşığı olduğunu öğreniyorduk. Fakat tuhaf bir estetik anlayışı. 1904'te Japon-Rus savaşı olurken, herkes Japonya'yı tutarken, Haluk Süphi Rusya ile tarihi düşmanlığımıza hiç mi hiç aldırmayarak şöyle diyormuş. Çirkin bir ırkla güzel bir ırk çarpışıyor. Ben çirkinliğe tahammül edemem, güzellik tarafında kalırım. Sonra anılar. Haluk Süphi Uygur'un Türk Mefkûresi Cemiyeti Reisi seçildiği günlerde noktalanıyor. Tevfik Şinasi Sonhisar, arkadaşının bu başarısını gönülden kutluyordu. Garip olan şu sanırım. Haluk Süphi Bey, ömrünün sonuna kadar her konuda imkanlarını ve saygınlığını korumuştu. Dahası her düşünceden Aydın'ın belleğinde eni konu olumlu bir iz bırakabilmişti. Şaşırmamak elde değil. Yaşamak başarısının bu gizini herhalde Haluk Süpü Uygur'un yorumlayış, daha doğrusu kendine yontuş ustalığında aramak gerekiyordu. 1980'lerde ondan söz açan bir yazımda, bugün de yaşayan saltanatını koruyan bir kişiliktir demişim. İyice dışarıdan, hatta iyice alaycı, bencilce bakmasına karşın kalabalığı etkileyebilen, her nasılsa avcunun içine alan bir siyaset adamı. Bir zamanlar bir milliyetçinin defterini okuduğum gibi yukarıda alıntıladığım satırları yazarken de Mustafa Sayar'ın Haluk Süpü Uygur ve Anıları kitabını okuyordum. Mustafa Sayar hiç şüphesiz Tevfik Şinasi Son Hisar çapında bir yazar, edebiyat adamı değildi. Hatta ona edebiyat adamı denemez. İyi kalpli, kimseye zararı dokunmamış, ezik bir insandı. Edebiyat bazen, edebiyat mı, edebiyat çevreleri mi, öylesi insanları dışlar. Mustafa Sayar'ın edebiyatı o kadar seviyor oluşu, edebiyat çevrelerinin yaklaşımında bir işe yaramıyordu. Haindiler, onu Saraka'ya alıyorlar, küçümsüyorlardı. Mustafa Sayar'ı gençlik yıllarımda gördüm ve tanıdım. Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışıyordu. Öğretmenlikten emekli olmuştu. Dediğim gibi bir yalnız, kimsesiz göçmüş adam. Ama harıl harıl çalışıyor. Edebiyatımızı deli gibi seviyor. Oysa göçmüş. Kim bilir hangi umutlarla atıldığı yazarlık çizerlik dönüp çarpmıştı ona. Anlı sanlı yazarların, şairlerin duygusuz kahkahalarına meze olmuştu. Hep gülümseyen yüzünü ve küçümsenen varlığını hatırlıyorum. Günün birinde de ölüm haberi. 1977'de ölmüş. Ne önemi var bunların? Ama onu, sonbahar günlerinde çok eski, eprimiş, yaprak yağmurlarıyla, çok eski deri çantası, gülümseyen yüzü ve hep boynu bükük haliyle İstanbul Erkek Lisesi'nin önünden geçerken görüyorum. Lisenin bahçesindeki ulu ağaçlarda ille büyük yaprak dökümleri. Ölüm gelip büsbütün silinceye kadar Mustafa Sayar'ı kimse önemsemedi. Hande ise yok bir adam. Oysa edebiyat öğretmeniymiş. Yıllar yılı Anadolu şehirlerinde gezmiş, ne tuhaf. Atsız sansızlığı içinde yurdunu, yaşadığı toprağı çok sevmiş. Gerçi kibirli günlerimdi. Bununla birlikte Mustafa Sayar'ın yalnızlığını, küçümsenişini büsbütün anlamaz değildim. Gizli bir yakınlık, gizlediğim özdeşlikler, gönül bağları duyardım. Çocuk kalmış yaratılışı yabancım değildi. Bir takım kişilerin gelgeç başarılara güvenerek bu merhametsiz dünyada Mustafa Sayar'la alay edişlerine için için öfkelenirdim. Bir yandan da günün birinde onun gibi olmaktan korkuyordum. Haluk Süpü Uygur'un ve anılarını okuyun. Haluk Süpü'nün bir zamanlar Mustafa Sayar'ı tiye aldığını fark edeceksiniz. Kitabın hemen başında yer alan bir veda sahnesi çarçabuk parodiye dönüşebilir. Mustafa Sayar, Erzurum Erkek Lisesi'ne edebiyat öğretmeni olarak atanmıştır. Hareketinden bir gün önce hayranı olduğu Haluk Süpü'yü Horhor'daki Süpü Başa konuğunda ziyaret eder. Bu bir veda ziyaretidir ve Mustafa Sayar eni konu heyecanlıdır. Herhalde günce tutuyordu çünkü 24 Aralık 1944 saat 18.30 diye bir tarih vermiş. Saat 6.30'da Süpü Paşa konağının misafir odası şöminede yanan odunların pembe ışığıyla kış gününe meydan okuyormuş. Dışarıda lapa lapa kar yağıyor. Misafir odasının muhteşem avizesi bu akşam karanlıktı diye yazmış. Karartma gecesi mi yoksa gelen konuk bol ışığa değer bulunmadığı için mi? Ayaklı abajurdan soluk bir elektrik ışığı odunların pembe aydınlığıyla oynaşıyormuş. Saat 19.30 sularında odaya Haluk Süpü giriyordu. Mustafa Sayar derhal ayağa fırlamış. Türk Mefkûresi Cemiyeti'nin 10 yıldan beri başkanı olan Uygur, "Otur çocuğum, otur." diyordu. Çiçeği burnunda öğretmen oturduktan sonra sesi heyecandan titreye titreye, ellerini ovuştura ovuştura konuşuyordu. "Kutsal vazifeme bir an önce başlamak istiyorum. Fakat sizi ziyaret etmeden Erzurum'a gidemezdim." Haluk Söpi Bey hafif hafif gülmüş, hafif hafif öksürmüş veya öksürür gibi yaparak tekrar hafif hafif gülmüş. Mustafa Sayar tam kavrayamamıştı. Belki bu sebeple üst üste hafif hafif diye yazmış. Zira siz hem muhterem bir hocasınız hem de öğretmenliğin pek çok hatırasıyla bizlere öndersiniz. Nasihatlerinize hakikaten ihtiyacım var. Evet yavrum, sana birkaç öğüdüm olabilir. Hayatımda o vazifeden bu vazifeye koştum. Fakat hiçbir bende öğretmenlik kadar aziz hatıralar bırakmamıştır. Gerçi muallimliğim fazla uzun sürmemiştir. Hatta kısa sürmüştür. 1-2 yıl. Sonra mebus seçilerek milletin meclisindeki çalışmalarıma dört elle sarıldım. Bilmem bilir misin, gençliğimde marif vekili olmak isterdim. Kısmet değilmiş. Efendim, yarın olmayacağınız ne malum? İnşallah yavrum, inşallah. Sana gelince yetiştireceğin talebeler bu memleketin meşalesi olacak. Senin eserin meşaleler. Yak, tutuştur onları. Vatana, Türklüğe armağan et. Bundan daha büyük bir mükafat seni bekleyebilir mi? Konuştukça büsbütün gölgelere çekilmiş, gölgelerle sarmaş dolaş, gölgelerde adeta kaybolmuş Haluk Söpi'yi pek görmeyen, seçemeyen genç öğretmen evet demiş. Bu mükafata kavuşmaya gidiyorum. Haluk Söpi artık adeta bir ses olarak devam etmiş. Meşaleyi tutuştururken Türk'ün zevkine garp musikisini aşılmayı unutacaksın. Alman ve İtalyan namesi, Fransız bestesi, Rus bozkırlarının nehirlerinin musiki aleti arasından gelen sesleri. Tabii Çarlık Rusyası'ndan bahsediyorum. Mustafa Sayar şaşırarak ve hayranlıkla dinliyormuş. Shakespeare'i, Milton'u, Byron'u, yüksek mekteplere belki de devam edemeyecek çocuklarımıza sen okuyacak, sen öğreteceksin. Sonra Yunan ve Roma klasikleri. Sonra Yunan heykeltıraşısı, Latin edebiyatı. Tam o sırada bir hizmetkar tepsiyle içeriye girmiş. Mustafa Sayar ne olduğunu tam anlayamamış ama tepsideki tabakta çekirdeği çıkartılarak halka halka kesilmiş yeşil zeytini andırır, kahverengimsi, kehribarımsı bir şeyler varmış. Hizmetkar tabağı beyefendinin yanındaki sedef kakmalı sehpaya bırakmış. Haluk Söpi Bey bu kez sahiden hafif hafif gülmüş. Balık yumurtası evladım, doktorlar tavsiye etti. Mustafa Sayar bunun üzerine Anadolu'ya büyük bir inanç, ümit ve coşkuyla gittiğini belirtmiş. Yalnızca yüzyılların miras bıraktığı irfan, kültür yuvası. İstanbul'dan ayrıldığı için biraz üzgün olduğunu da açıklamış. Tabaktaki değişik yumurtaları nazik nazik atıştıran Türk Mefkûresi Başkanı hemen itiraz ediyordu. Çocuğum, fevkalade yanlış bir düşünce. Anadolu'nun her parçasını İstanbul'un ve Ankara'nın bir eşi yapmalıyız. Mesela bir Alman'ın ülküsü bütün Almanya'yı Berlin yapmaktır. Esasen bütün Almanya da Berlin olmaktadır. Yarın bütün dünyada belki Berlin olacaktır. Mustafa Sayar söylenenleri hızlı hızlı not ediyordu. Seyahat ettiğim Leipzig şehri, mektepleri, kışlaları, resim salonları bilhassa operasıyla Berlin'in ikiz kardeşiydi. Sen de Erzurum'u İstanbul yapmaya gidiyorsun. Şimdi İstanbul'da yağan kar şüphen olmasın ki orada çok daha fazla yağıyor. Vazifen belki daha ağır, daha meşakkatli olacak. Ne yapalım, gençsiniz. Gençlikte mukaddes işlerin yorgunluğu duyulmaz.